Ayrım 44.
Ne var ki bu tasarı kamuoyunda ve özellikle din çevrelerinde olumsuz etkiler yaratmış ve El-Eser'den gelen direnmeler üzerine hükümet tasarıyı geri almıştır. 1972 yılında Mısır Başkanı Sedat çok karılı evlilik sistemine karşı savaş açmış fakat hukuken hiçbir şey yapamayacağını anlamıştır. Ve bütün bu başarısızlıklar çok karılı evlilikler sayısının yüksek oranda bulunmadığı gerekçesiyle örtbas edilmek istenmiştir. Mısır'da çok karılı evlilik oranı %5 civarında bulunduğu için hükümet bu kadar düşük bir oran uğruna din çevrelerine karşı meydan okumak istemiştir. Bize gelince dini nikah uygulamasının özellikle 1950'den bu yana hortladığı ve çok karılı evlilik yaşamının az da olsa sürer bulunduğu ve devlet organlarınca, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığınca kutsal bir kuruluş olarak tanımladığı ülkemizde aydınlarımız tıpkı diğer dinsel konularda olduğu gibi susmaktan başka bir şey yapmazlar. Bu sistemi yerer gibi görünenler olmakla beraber bu kötü kuruluşun asıl temel kaynağı olan Kur'an ve hadis hükümlerine karşı gelen bu hükümleri yeren görülmez. Yermek şöyle dursun fakat diğer Müslüman ülkelerin bu sistemi meşru göstermeye çalışan yazarlarına katılanlar çoktur. Bütün bunlardan anlaşılması gereken şudur ki Müslüman ülkeler insan haysiyetiyle bağdaşmaz kurumları kökünden kazımadıkça kurtuluş yolu bulunamayacağı gerçeğini henüz keşfedememişlerdir. 4. Kadını erkeğin sömürüsünde tutmaya yararlı bir başka silah, talak. Müslüman erkeğin mutlak üstünlüğünü, seyyidliğini, efendiliğini sağlamak için fakat buna karşılık Müslüman kadınını ona tabi, itaatkar ve adeta köle bir hale sokmak amacıyla şeriatın getirdiği insafsız kuruluşlar içerisinde talak sisteminin özel bir yeri vardır. Çünkü şeriatın kutsal niteliklere bürüdüğü bu sisteme göre boşama kocaya ait sınırsız bir haktır. Tanrı güya bu hakkı münhasıran erkeğe tanımış, kadını bundan yoksun bırakmıştır. Ve bütün bunları toplum düzeni sarsılmasın düşüncesiyle yapmıştır. Bunun böyle olduğunu Muhammed'in Kur'an'a koyduğu ayetlerden ve bıraktığı hadis hükümlerinden anlamak mümkündür. Örneğin Nisa suresinin 20. ayetinde yer alan, karılarınızdan birinin yerine bir başka eşi almak isterseniz ya da Bakara suresinin 226-233. Ayetlerinde boşanma ile ilgili olmak üzere yer alan, kadınları boşadığınızda müddetleri sona ererken onları tutun ya da bırakın şeklindeki ve birazdan belirteceğimiz diğer hükümlerden anlaşılmaktadır ki boşama hakkı erkeğe özgü bir haktır. Karısını boşamak isteyen koca için mahkemeye başvurmak ve karısı aleyhine dava açmak diye bir şey yoktur. Boşanma kararını vermek sadece ona ait olduğu gibi bu kararı infaz etmek dahi ona ait bir imtiyazdır. Boşamak istediği kadını kolundan tutup ve pılı pırtısını toplayıp sokağa atma olanağına sahiptir. Ve işte sınırsız denebilecek bu hak sayesinde koca hiçbir sebep göstermeksizin ve kendisini hiçbir şeyle kayıtlı görmeksizin müddetler ve hediyelerin geri verilmesi vesaire gibi bazı hususlar hariç hiçbir delil getirmeksizin ve hiçbir resmi merciden karar istihsal etmeksizin karısını boşayabilir. Kadıncağızın hiçbir kusuru olmasa da sırf ondan bıktığı için boşayabilir, çirkinleşti diye boşayabilir, ihtiyarladı diye boşayabilir. Hatta karısından hoşnut bulunsa bile, karısını sevse bile, sırf babası gelininden hoşlanmıyor diye boşayabilir, iyi niyet etmiyor diye boşayabilir, şehvetini iyi gideremiyor diye boşayabilir, sırtında beyaz leke var diye boşayabilir ya da hiç değilse Muhammed bunlara benzer bahanelerle karılarını boşadı diye ve sırf onu kendisine örnek edinerek boşama yoluna gidebilir. Kocanın bu mutlak ve insafsız hakkı ve daha doğrusu silahı kadının tepesinde Demokles'in kılıcı gibi durur ve onu efendisinin yani kocasının despotizmine katlanma çaresizliğinde bulundurur. Başka bir deyimle Muhammed'e göre Tanrı güya boşanma hakkını münhasıran kocaya tanımıştır ve tanırken de istemiştir ki boşanma işi kocanın kararı ile ve onun ağzından çıkacak sözle yani mahkemeye filan başvurmadan olsun bitsin. Neden Tanrı böyle istemiştir diye sorulacak olursa bunun yanıtını Muhammed'in mantığında bulmak kolaydır. Çünkü bu mantığa göre bir kere Tanrı kadını aklen ve dinen dün eksik yaratmıştır. Erkeği de onun efendisi kılmıştır. Erkek kadından daha akıllıdır. Nitekim Muhammed'in bu mantığını benimseyen Arap kaynakları ve örneğin İbn al-Nafis, İbnun Nefis, Er-Risaletul Kamiliye adlı yapıtında şöyle der. Boşanma hakkı ve yetkisi taraflar içerisinde daha akıllı, daha makul sayılan kimseye tanınmıştır ki o da kocadır. Bu temayı işleyen şeriatçı zihniyet kadının fıtraten seriul infial olduğunu ileri sürer. Çünkü kadın çabuk teessüre kapılır, çabuk darılır, çabuk bozuşurmuş. Hele gebelik ve hayız hallerinde bu infial ve teessürü daha da ziyadeleşirmiş. Ve işte eğer kadına boşanma hakkı verilseymiş, kadın bu hakkı hiç yoktan kullanırmış. Özellikle gebelik ya da aybaşı rahatsızlıklarında daha da kolaylıkla infial ve teessüre kapılacağı için suistimale kaçarmış. Öte yandan kadının erkeğe nazaran içtimai durumu çok daha nazik imiş. Eğer koca boşama kararını mahkemeye götürmek durumunda kalsaymış, bundan kadın mutazarrır olurmuş. Müstakbel hayatı, namusu ve ismetiyle tehlikeye girermiş. Ve işte hem kadının müstakbel hayatını korumak, hem aile yaşamlarını tehlikelerden uzak kılmak ve hem de toplum düzenini sağlamak için Tanrı güya boşama hakkını sadece kocaya tanımış ve kadını da bu haktan yoksun kılmıştır. Şeriatçının bu mantığına sığınarak Tanrı'nın kadına böyle bir azizlikte bulunacağını düşünmek kolay olmasa gerektir. Aklı başında hiçbir insanın kabul edemeyeceği böyle bir gerekçeyi Tanrı'ya hamletmek için Tanrı fikrine yabancı olmak gerekir. Ve bu yabancılık şeriatçıya özgü bir niteliktir. Çünkü şeriatçı Tanrı'nın kadınları sırf fikren ve dinen eksik kılmak için hayızlı yarattığını söylemek suretiyle bu saygısızlığını nasıl ortaya vurabilir ise onları aynı zamanda duygusal yaratıp boşama hakkından yoksun kıldığını iddia etmekle aynı saygısızlığı ortaya vurmuş olmaktadır. Öte yandan erkeğin kölesi durumunda bırakılan kadınların boşanma hakkını kötüye kullanacaklarını düşünmek de gariptir. Bir an için kadına boşanma hakkının verilmiş olduğunu kabul etsek bile, maddi ve manevi bakımdan erkeğin köleliğine ve hizmetine terk edilmiş olan bir kadının, kocasını boşamakla daha da kötü ve yoksul durumlara düşeceğini hesaplayarak zaten bu hakkı kullanamayacağını düşünmek zor olmasa gerektir. Ve nihayet kadının mahkeme kapılarında sürünmemesi için boşama hakkını erkeğin dudakları arasından çıkacak bir söze bırakmanın tanrısal bir yönü olamayacağını söylemek büyük bir zekaya vabeste olmasa gerektir. Fakat her ne olursa olsun Muhammed'in yerleştirdiği inanış şudur ki hem kadının müstakbel hayatını korumak hem aile yaşamlarını tehlikelerden uzak kılmak ve hem de toplum düzenini sağlamak için boşama hakkını kocaya tanımak ve kadını bu haktan yoksun bırakmak şarttır. Birazdan göreceğiz ki bu mantık kocaya tanınan boşama hakkını sadece sınırsız ve keyfi niteliklere sokmak suretiyle değil, fakat aynı zamanda bunu kadının haysiyetini çiğner bir gerekçeye dayandırmak suretiyle de kadına karşı insafsızlığı açıklığa kavuşturmuştur. Bakmayınız siz Muhammed'in boşanmayı sanki kötü bir şeymiş gibi gösteren ya da bunun uygulanmasını güçleştirir gibi görünen sözlerine. Her ne kadar boşanmanın iyi bir şey olmadığını ve kocaların gelişigüzel bir şekilde karılarını boşamalarından Tanrı'nın hoşlanmayacağını söylemiş ve örneğin bize izin verilen şeyler içerisinde Tanrı'nın en fazla nefret ettiği şey boşanmadır. Boşanma olayı Tanrı'nın tahtını sarsar. Tanrı boşayanlarla zevkine düşkün olanların hepsine lanet eder şeklindeki hadisler yanında Kur'an'a karılarınızla güzellikle geçinin. Onlardan hoşlanmıyorsanız sabredin. K4 Nisa suresi ayet 19 gibi ya da iki tarafı uzlaşmaya çağıracağı ayetler bakınız K4 Nisa suresi ayet 35 koymuş ve sanki bu yoldan talakı insan sınırlarına sokar görünmüş ise de aslında bunu bir uyutma ve kadını bu haksızlığa razı etme siyaseti olarak yapmıştır. Çünkü bir yandan kocaya sınırsız bir boşama hakkı tanırken diğer yandan ona yukarıdaki gibi afaki bir takım öğütlerde bulunmanın anlamı yoktur. Hukuk yoluyla sınırlanmayan bir iktidar öğütlerle sınırlanmış olmaz. Gerçek odur ki koca gerek Kur'an ve gerek hadis emirlerine gerek Muhammed'in kendisinden verdiği örneklere göre karısını dilediği gibi boşamakta serbesttir. Nitekim Nisa suresindeki bir eşin yerine bir başka eşi almak isterseniz K4 Nisa suresi ayet 20 diye başlayan hükümden de anlaşılacağı üzere asıl olan şey kocanın karısını değiştirme dilek ve niyetidir. Bu dilek ve niyetini koca sadece karısının tutum ve davranışlarına yani iyi hizmet etmesine ya da itaatkarlığına vesaire göre değil fakat asıl kendi kaprislerine göre ortaya vurur. Karısı kendisine karşı son derece bağlı, son derece vefakar ve fedakar olabilir. Boşanmayı gerektirecek kusurlu hiçbir davranışta bulunmamış olabilir. Fakat koca yine de ondan ayrılmak isteyebilir ve ve hiçbir sebep göstermeksizin, hiçbir mazerete dayanmaksızın boşayabilir. Nitekim Muhammed hep böyle yapmıştır. Kendisini seven ve kendisine büyük sadakat ve bağlılık gösteren bazı karılarını, örneğin Sevde'yi, 8 yıllık evlilikten sonra sırf ihtiyarlıyor diye boşamaya kalkışmıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Sevde'nin yalvar yakar olması ve haysiyet kırıcı şartlara katlanması, örneğin cinsi münasebet nöbetini Ayşe lehine terk etmesi üzerine bundan vazgeçmiştir. Başka bu tür bir haysiyetsizliğe katlanmaktan kaçınan bir başka eşini, yani Gaziye'yi aynı nedenle yani yaşlıdır diye boşamaktan geri kalmamıştır. Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki Muhammed, Gaziye ki Ümmü Şürek lakabıyla da anılır, ile zifafa girdiğinde onun pek genç yaşta olmadığını fark edince derhal boşanmıştır. Yine hatırlatalım ki, Muhammed yaşlı kadınlarla cinsi münasebette bulunmayı hiç değilse kendi bakımından sağlığa aykırı bulurdu. Vücudu yıpratan şeyler arasında yaşlanmaya yüz tutmuş kadınlarla yatmak olduğunu anlatırdı. 1400 yıl boyunca İslam'ın koruyucusu görevini yerine getirmekle övünen halifeler ve yöneticiler hep Muhammed'in bu ideal örneğine özenmişler ve hareme dahil karıları aralarında yaşlanmaya yüz tutanları bertaraf etmeye çalışmışlardır. Nice örnekten biri olarak Suud Kralı Abdülaziz'i ki Muhammed'in ahvadından sayılır zikretmek yeterlidir. Kendisini 20. yüzyılda İslam'ın en sadık uygulayıcısı olarak ilan eden Abdülaziz ki aynı zamanda Suud Devleti'nin kurucusu sayılır, Muhammed'in yukarıdaki tutumunu adeta İslami bir gerek bilerek 40 yaşını aşkın kadının bana faydası yoktur, hareme dahil bir kadın 40 yaşına bastığı an onu derhal boşarım diyerek böbürlenirdi. Hatırlatalım ki Muhammed karılarını boşamak için daha pek çok çeşitli bahanelere başvururdu. Örneğin bir karısını cüzdanlıdır diye, bir diğerini sırtında lekeler var diye, bir başkasını hoşlanmadığı bir sözü sarf etti diye ve daha doğrusu kendisi için eğer o Tanrı elçisi olmuş olsaydı en sevdiği oğlu ölmezdi dedi diye boşamıştır. Şu veya bu nedenle kendisiyle cinsi münasebette bulunmak istemeyen karılarını da boşamaktan geri kalmamıştır. Müleyke örneğini verelim. Vakidi'nin anlattıklarına ve Taberi'nin nakline göre Muhammed Leys uruğundan Davud'un kızı Müleyke ile evlenmiştir. Müleyke genç ve güzel bir kadındır. Mekke'nin fethi günü Muhammed, Müleyke'nin babası Davud'un kafasının kesilmesini emreder. Kadınlarından biri Müleyke'ye gelerek şöyle der. Sen Muhammed ile evlenerek babanı öldüren bir adamla münasebette bulunmaktan utanmıyor musun? Bu sözler Müleyke'yi sarsar. Babasının katili olan bir insanın koynuna giremeyeceğini anlar ve o gece kendisiyle yatmak üzere odasına gelen Muhammed'e cinsi münasebette bulunmayacağını açıklar. Muhammed onu derhal boşar. Söylemeye gerek yoktur ki böyle bir durumda yapılacak şey boşamak değil, fakat anlayış göstermektir. Muhtemelen kadıncağızı teskin etmek ve zamanın geçmesini beklemektir. Oysa ki boşamakla kadıncağızı bir ikinci talihsizliğe daha uğratmıştır ki, o da ömür boyu kocasız yani yalnız bırakmaktır. Çünkü kendi koyduğu kurallara göre peygamber karılarının her ne sebeple olursa olsun başka erkeklerle evlenmeleri mümkün değildir. Fakat bundan gayrı üçüncü bir talihsizlik daha vardır ki cennete peygamber eşi olarak girememektedir. Bir peygamber ki hiç olmadık nedenlerle ve hatta vicdan sızlatıcı bahanelerle örneğin kadının ihtiyarlaması ya da vücudunda lekeler bulunması vesaire gibi nedenlerle karılarını boşarsa, böyle bir kimsenin boşanma fiilini mübahların en kötüsü gibi göstermeye kalkışması ya da Tanrı'nın nefret ettiği şeyler arasında sayması hiç kuşkusuz ki inandırıcı olmaz. Gerçek şudur ki Muhammed'in yerleştirmek istediği dinsel kural boşanmayı güçleştirmek değil fakat güç koşullara bağlar görünerek uygulanmasına daha da etkili kılmaktır ve böylece kocayı dilediği an ve dilediği şekilde bir eşin yerine bir başka eş alabilir duruma sokmaktır. Yani Kur'an'ın ilgili hükümlerinden örneğin K4 Nisa suresi ayet 20, K2 Bakara suresi ayet 227 kolaylıkla yararlanabilmesini sağlamaktır. Böyle bir durumda kocaya düşen tek sorumluluk karısını güzellikle bırakmak. Nisa suresi ayet 231 ve evvelce vermiş olduklarını velev ki bir yük altın vermiş olsun geri almamak. Nisa suresi ayet 20. Bazı hallerde 4 aylık süreyi doldurmak. Nisa suresi ayet 226-227 ve süreler dolmuş ise onların evlenmelerine engel olmamaktır. Nisa suresi ayet 232. Başka bir deyimle koca Hiçbir kusuru olmayan karısını boşarken ona karşı fazla haşin davranmamalı, verdiği hediyeleri geri almamalı ve mümkün olduğu kadar gönlünü hoş kılmaya çalışmalıdır. Sanki suçsuz ve günahsız ve kendisine yıllar boyu hizmet vermiş olan bir kadına karşı başka türlü davranmak olurmuş gibi ve sanki bu kadarcık insaflı davranışı öğretmek için Tanrı ya da peygamber olmak gerekirmiş gibi. Suçu olmayan bir kadını boşamanın düpedüz haksızlık olacağını söylemek ve bunu engellemek varken ya da boşanma kararını tarafsız bir merciye, örneğin yargıca aldırtmak dururken bunu yapmayıp sadece boşadıktan sonra onları güzellikle bırakın, verdiklerinizi geri almayın, evlenmelerine engel olmayın şeklinde en basit bir insanın bile doğal olarak yapabileceği şeyleri Tanrı'dan gelmiş gibi takdim etmenin ve öğütlemenin takdire şayan bir yönü olmasa gerektir. Ne var ki din adamının elinde kafaları ütülenmiş insanlar her vicdanda mevcut olması gereken böylesine doğal bir öğütte bulundu diye İslam'ın kurucusunu yüceltmekten kendilerini alamazlar. Düşünemezler ki bu türlü kuru öğütler kocayı insafa ya da insani davranışlara zorlamaz. Aksine boşanma silahını daha da rahatlıkla ve kolaylıkla kullanma olanağına kavuşturur. Başka bir deyimle kadını kusurlu imiş gibi gösterip yukarıdaki zorunluluklardan yani verdiklerini geri almamak vesaire gibi kurtulma kurnazlığına doğrultur. Çünkü kadının kusurlu sayılması halinde koca hiçbir ödemede bulunmadan verdiklerini dahi geri almak suretiyle karısını boşayabilir. Şu durumda kadını uydurma bahanelerle örneğin kıskançlık yaptı diyerek boşama yoluna gitmek koca için daha karlı bir iş olacaktır. Şeriat sistemi kadına karşı olan insafsızlığı her alanda olduğu gibi boşanma konusunda da öylesine aşırı noktalara götürmüştür ki, bırakınız kadının kusurlu ya da kusursuz bulunmasını, fakat evliliğin ahenkli bir temele dayalı bulunduğu ve kocanın hiçbir şekilde karısından ayrılmayı tasarlamadığı hallerde dahi kocaya çok sevdiği karısını boşama zorunluluğunu yüklemiştir. Gerçekten de eğer kayınpeder gelininden memnun değilse ve ondan hoşlanmıyor ise, koca için karısını boşamaktan başka yapacak bir şey yoktur. Çünkü Muhammed'in yerleştirdiği zihniyete göre, kocanın babasının gelinden hoşlanması aile hukukundan önce gelir, evveldir. Başka bir deyimle, karı ile kocanın birbirlerini sevmeleri ve mutlu bir şekilde geçinmeleri hiç önemli değildir. Önemli olan şey kayınpederin gelininden memnun olmasıdır. Aksi takdirde koca çok sevdiği karısını boşamalıdır. Çünkü Muhammed bunun böyle olduğunu hadis yoluyla açığa vurmuştur. Nitekim Tirmizi'nin rivayetine göre Abdullah İbn Ömer şöyle demiştir. Ailemi seviyordum fakat babam ailemden, karımdan hoşlanmıyor ve onu boşamamı bana emrediyordu. Vaziyeti Tanrı elçisine arz ettiğimde bana ey Ömer'in oğlu aileni karını boşa buyurdu, derhal boşadım. Bu hadiste ilgili olarak İslam'ın büyük düşünürlerinden sayılan Gazali'nin vardığı sonuç şudur. Bu vaka İslamiyet'te baba hakkının önde geldiğini göstermektedir. Şeriatçının bu akla aykırı mantığı karşısında şaşırmamak mümkün değildir. Peki iyi ama neden mutlu bir evliliği yıkmak babanın hakkı olsun? Neden karı ve koca birbirlerine sevgi ve saygıyla bağlı olarak ahenkli ve mutlu bir evlilik yaşamı içerisindeyken sırf kocanın babası gelininden hoşlanmıyor diye birbirlerinden ayrılsınlar? Hiç Tanrı böyle bir şeye razı olur mu? Ya da böyle bir emir verilmesine aracı olur mu diye sormak gerekir. Aslında bu tür bir soruyu herkesten önce Gazali gibi düşünürler ele alacak yerde, aksine yukarıdaki sonucu doğal görmüşlerdir. Elbette ki bu vicdan sızlatıcı mantığa karşı söylenecek çok şey vardır. Ne var ki şeriatçının yerleştirdiği düzenin temeli bu tür esaslar üzerine oturmuştur ve bu esaslara karşı savaşacak bir aydınlar sınıfı yoktur. Yukarıya aldığımız örnekte koca iyi karaktere sahip ve kendisine düşkün karısını sırf babası gelininden hoşlanmıyor diye boşamak zorunda kalmıştır. Bu örneğin vicdansızlatan bir başka şekli de şudur. Farz ediniz ki koca karısının kötü huylarına örneğin huysuzluğuna bağırıp çağırmasına aldırış etmemektedir. Sabır göstermek suretiyle muhtemelen onu yola getirmek düşüncesindedir. Böyle bir düşüncesi olmasa dahi sırf aile yuvasını korumak ve karısından olan çocuklarıyla bu yaşamını sürdürmek dileğindedir. İşte böyle bir durumda dahi koca, Muhammed'in emirlerine göre karısını boşamak zorundadır. Çünkü Muhammed her ne kadar aile yuvasını talak ile yıkmayınız ya da kadınlarınızı ancak zina töhmetiyle boşayabilirsiniz der görünmüş ise de, bu söylediklerinin göstermelik olduğunu, hem kendi öz davranışlarıyla ve hem de kötü huylu kadını mutlaka boşamak gerekir şeklindeki emriyle ortaya vurmuştur. Gerçekten de İbn-i Cerir'in çeşitli kaynaklardan rivayetine göre Muhammed şöyle demiştir. Üç sınıf insanlar Allah'a dua eder de Allah onların duasına icabet etmez. 1. Bir kişi ki fena huylu bir kadına malik olur ve onun fenalığını bile bile onunla geçinir de ondan ayrılmaz. Görülüyor ki karısının fena huylarına bile bile razı olmak isteyen koca, eğer Tanrı'dan şefaat bekliyor ise karısından ayrılmak, aile yuvasını yıkmak, muhtemelen çocuklarını anasız bırakmak gibi durumlara katlanmak zorundadır. Söylemeye gerek yoktur ki Muhammed'in yukarıdaki sözleri kendisini peygamber diye tanımlayan bir kimseden beklenmeyecek nitelikte şeylerdir ki her şeyden önce kötülüğü iyilikle karşılamak gereğine inanmış kimseleri şaşkınlığa sürükler. Çünkü bir erkeğin fena huylu olduğunu bildiği bir kadınla geçinmeye çalışması ve muhtemelen onu bu sayede iyi huylu hale sokması kadar güzel ve takdire şayan ne olabilir ki? Kocanın böyle bir davranışını aşağılatmak ve onu karısını boşamaya zorlamak kadar akla ters düşen ne vardır ki? Öyle görünüyor ki karısının fena huylarına katlanmak isteyen kocalar, Muhammed'in kötülüğe kötülükle karşı koyun felsefesinin azizliğine kurban kılınmışlardır. Hele iki insanın kendi dilekleri gereğince ve kendi sorumluluklarının bilincinde olarak bir arada yaşamalarının başlı başına bir özgürlük sorunu olduğu düşünülecek olursa, buna ne Muhammed'in, ve ne de hatta Tanrı'nın bir diyeceğinin olmaması gerektiği de ortadadır. Eğer bir erkek fena huylu bir kadınla yaşamak istiyor ve bunun sonuçlarına katlanmayı göze alıyor ise, bu başkalarını neden ilgilendirsin ve neden başkaları buna karışsın? Bütün bunlar bir yana, fakat bir de yukarıdaki hükümde yer alan fena huylu kadın sözlerinden ne anlaşılması gerektiği belli değildir. Ne demektir fena huyluluk diye sormaya kalksak, farklı zihniyetteki insanların pek farklı ve çatışmalı yanıtlarıyla karşılaşırız. Örneğin şeriatçıya göre elini yüzünü örtmeyen kadının fena huylu kadın sayılması gerekir. Oysaki özgürlük unsuruna inanmış kimseler için bunun fena huylulukla ilgisi yoktur. Biraz önce belirttiğimiz gibi Muhammed kadınlara boşama hakkı diye bir şey tanımamıştır. Bu nedenle kadın en kötü koşullar içerisinde dahi özgürlüğe kavuşmak ve hayatı yaşanmaz kılan bir adamdan kurtulmak olanağına sahip değildir. Kocası kendisini dövse de, kendisine eziyet etse de, seni boşadım diyerek kocasını boşayamaz. Eğer ortada sabır sınırlarını fazlasıyla aşan durumlar varsa, bu takdirde yapabileceği şey kocasına başvurarak, fidye vermeye razı olduğunu bildirmek ve ondan kendisini boşamasını istemektir.